Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bugünkü konuğum Tofaş Kurumsal Girişimcilik Uzmanı Oğuzhan Çelebi. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mete Bey. Merhaba. Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Hem ilginiz hem de özeniniz için çok güzel bir hazırlık dönemine geçirdik bu podcast için. Ben kısaca isterseniz sizi dinleyicilerime tanıtayım. Adet olduğu üzere. Oğuzhan Bey endüstri mühendisi. Son 5 yıldır Tofaş grubunda çalışıyor. Önce insan kaynaklarında organizasyonel gelişim ve çalışan deneyim üzerine. Yaklaşık 2,5 yıldır da stratejik planlama ve kurumsal girişimcilik bölümünde görev yapıyor. Biz bugün aslında iki konuya değineceğiz. İkisi de benim podcast'imin çok önem verdiği konulardan. Bir tanesi tasarım odaklı düşünmenin İK bünyesindeki uygulamaları Tofaş'ta sizin de yapmış olduğunuz. Diğer konuda kurumsal girişimcilik. O konuda da çok farklı alanlarda deneyimleriniz var. Öncelikle ben şeyden başlamak istiyorum. Tasarım odaklı düşünmeyle Tofaş'ın tanışması ve sizin tanışmanız nasıl oldu? Ondan bahsedebilirsiniz.
Tabii ki de. Ben Tofaş'a 2016 yılında girmiştim. Doğrudan İK tarafında organizasyonel gelişim, o zamanki adıyla organizasyonel gelişim. Sonrasında da organizasyonel gelişim ve çalışan deneyimi tarafında çalıştım. Oraya ilk girdiğimde aslında başlangıç yapılmıştı diyebilirim Tofaş için. Ben geldiğimde belli projeler bu kapsamda en azından dışarıdan alınabildiği kadarıyla içerikle gerçekleştirilmişti. Ben geldikten sonra aslında şimdi İK tarafında çalışınca tüm süreçler mevcuttaki çalışanları ilgilendiriyor ve dolayısıyla orada çok ciddi bir tasarım sorunu var. Her geliştirme çalışanların belli geri bildirimleri ya da yaşadığı problemler üzerine kuruluyor. Böyle olunca bunun yöntemi nedirden yola çıkılarak aslında başlamış ve ben de tam böyle özümsenme, farkındalık aşamasında Tofaş'a girdim. Sonrasında da gelişim devam etti. Ben geldiğimde yaklaşık 5-6 proje yapılmıştı dediğim gibi ve sonrasında bunun birazcık daha farklı kaynaklarına ulaşmaya çalıştık. Yani aslında literatüre baktığınızda özellikle 2016 yıllarında bizim bulabildiğimiz kadar içerik Türkçe anlamda kısıtlıydı. Burada öyle olunca mümkün olduğunca yabancı kaynaklara da baktık. Hatta orada zaten çok ciddi hazırlanmış, çok 90'lara dayanan ciddi güzel içerikler var ki burada bunun başında IDEO geliyor. Biz de mevcuttaki kurgumuzu ağırlıklı IDEO'ya yaptık ama IDEO'nun üzerine yaptık. Onun dışında Frog Design, onun dışında yine Luma Institute, Deloitte'un keza bu kapsamda çalışmaları, işte Coursera'da yine çok güzel içerikler var bu kapsamda. Bunların hepsini araştırdıktan sonra hem bir birleştirme ve sentez sürecimiz oldu hem de hangisi bize en yakın onu anlamaya çalıştık ve burada yine IDEO'ya yakın bir yere konumladık kendimizi. Sürecimizi onun üzerine kurduk. 2018 yılında bu eğitimi artık iyi bir şekilde verebilir hale geldik. Kendi uygulamalarımızı yazdık. Çünkü oradaki uygulamalar genelde otomotiv sektöründen uzaktı. Hele İK dediğinizde iyice uzaklaşıyordu. Ağırlıklı ürün örnekleri görmek mümkündü literatürde ve internette. Biz bunları biraz daha süreç odağına çektik. Hatta hizmette bu işin nasıl olabileceğini kendimizce yine yorumladık ve farklı araçlar geliştirdik. Çünkü insan odaklı tasarım ya da tasarım odaklı düşünce dediğimizde genelde bir ürünün üzerine aslında bu çalışmalar yapılıyor gibi algılanıyor ama hiç öyle değil. Biz insan kaynaklarındaki süreçlere çok ciddi bir şekilde eğildik ve 2018 yılında yine bir önceki yılın iki katıyla 50'nin üzerinde projeyle kapattık ve orada aslında benim de çok keyif alarak çalıştığım İK ekiplerinin aslında çevik, o zaman farkında olmasak da çevik bir şekilde çalıştığı, işte şu an çok da günümüzde olan bu agile yaklaşımla küçük çevik takımların kurulup belli süreçlere odaklanıldığı projeler gerçekleştirdik. Orada aynı zamanda artık şeyi de söylemek mümkündü, yani bazı süreçlerimize artık müdahale edebilmiştik. O projeler gerçekleştirilmişti tam anlamıyla. uygulamaya da alınmıştı. Bunlara da baktığımızda aslında hani İK süreçleri dediğimizde benim de içinde bulunduğum mesela en çok hani beğenilen projelerden diyelim. Bu arada her bir projeyi kendi içerisinde değerlendirip belli bir değerlendirme formuyla birlikte yıllık bazda sınıflandırıyorduk. Onların en iyilerine çeşitli ödüller veriyorduk. Farklı alanlarda aynı bu Oscar ödüllerinde olduğu gibi bir ödül kurumumuz da vardı. Orada mesela karşılamadan uğurlamaya misafir kabul sürecini çalışıyorken işte yönetici yönetim destek ekranına çalışıyorduk. Orada da hani kapsam olarak ağırlıklı HR dashboard denen işte bu belli analitik çözümlerin olduğu ekranlar da tasarladık. Dolayısıyla hani İK bir miktar daha hani çalışanı süreçlerin içine aldığı, onların içgörüsünü de geri bildirimini de alıp geliştirdiği, süreçlerini iyileştirdiği bir hale dönüştü.
Bir şey soracağım. Aslında bu 50 tane proje çok ciddi. Bir senede yaptınız ki bunun öncesi de var. İçeride eminim bir zihniyet değişimine de yol açmıştır. Yani illa o proje kapsamında olmasa da oradaki bir takım alışkanlıklar, oradaki bir takım kullanılan araçlar belki insanların günlük yaşamlarındaki pratiklerine de yansımıştır diye düşünüyorum. Siz böyle bir gözleminiz oldu mu?
Kesinlikle. Aslında zor kısmı belki de orasıydı. Yani çünkü bu hani 2 günlük bir eğitim tasarlamıştık o dönemde. Hani eğitim verdiğinizde hemen tamam ya bu böyleymiş deyip yola çıkabildikleri bir metot olmadı. Çünkü bu zamana kadar uzun yıllardır İK tecrübesi olan insanlara siz farklı bir know-how katıyorsunuz, farklı bir yaklaşım getiriyorsunuz ve bu yaklaşım insanı anlamayı gerektiriyor. Yani burada İK'nın temel amacı çalışan deneyimini iyileştirmekti o zaman. Ve bunun için de insan odaklı tasarımı bir araç olarak kullandı ve bu araç ilk başta benimsenmedi. Benimsense de tam olarak doğru anlaşılamadı. Dolayısıyla o 2016'dan 2018'e doğru giderken ki hala devam ediyor ve çok daha iyi bir şekilde devam ediyor. Ben İK'da olmasam da belli periyotlarda tam haliyle iletişim halinde olduğumuzdan görüşüyoruz, konuşuyoruz. Oradaki kalite her geçen yıl arttı. Çünkü insanlar özümsedi. Artık bu bir bakış açısına, mindset'e dönüştü. Aynen. Böylelikle aslında bizim insanlara farklı bir bakış açısı katmamızdan ziyade işlerini daha iyi yapmalarını da sağladık. Yani doğru iş yapma konusu mümkün oldu. Çünkü daha öncesindeki süreç geliştirme işleri oradaki 2-3 kişinin ya da belki o birimin yöneticisinin tekelindeyken ki hani bunu genelliyorum bir miktar yani muhakkak insanlarla görüşülmüştür, süreçler geri bildirimler üzerine tasarlanmıştır ama günün sonunda bir araç yok. Dolayısıyla hani sürecin geliştirilmesi işi araçsız olamaz. Benim sürecimsel olarak bunu söylemem de herhalde şaşırtmaz kimseyi. Durum böyle olunca bence o mindset'in en zor kısmı insanı anlamaktı. Bir de aslında yani Einstein'ın da burada bir sözü var. Şimdi bir problemden bahsediyorsak eğer ki Einstein şöyle diyor. Bir problemi çözmek için 1 saatim olsaydı aslında ve hayatım da bu çözüme bağlı olsaydı ilk 55 dakikasını sorulacak soruları belirlemeye yani son 5 dakikasında bu soruları doğru bir şekilde çözebilirsem süreci çözmeye, problemi çözmeye ayırırdım diyor. Şimdi bizde böyle bir yaklaşım yoktu. Yani biz bunu o zaman paylaştığımızda ya ama o kadar da ön çalışmaya gerçekten gerek var mı deniyordu ama süreç bunu gerektiriyor. Dediğim gibi yani insanı anlamak çok zor.
Bu arada bu kitabı da geçelim aslında. İnsan odaklı tasarım başlıklı. Bu sizin aynı dönemde Tofaş bünyesinde ama Tofaş'tan bağımsız olarak yayınladığınız bir Türkçe kaynak. Çok değerli, ben de okudum. Çok hap gibi ve herkese de tavsiye ediyorum. İnsan odaklı tasarım başlıklı. Ondan da kısaca bahsedebilirsiniz isterseniz.
Tabii ki de. Aslında o da durumdan vazife çıkartmak gibi oldu. Hiç böyle bir amacımız yok bizim. Orada temel amacımız insan kaynakları süreçlerinde uygun bir araçla birlikte süreçleri daha iyiye götürmekti ve orada çalışan bağlılığını, çalışan memnuniyetini, sürecin deneyimini arttırmaktı. Biz zaten ilk etapta içerik arıyorken İngilizce dışında çok bir şey bulamadık. Yani çok genel geçer ve hani doğrudan alıp uygulayabileceğiniz noktada değildi. Biz aslında anlattığım gibi süreçten geçerken baktık ki elimizde güzel bir yolculuk çıktı ve hani bu yolculuğa insanların ulaşmak isteyebileceğini düşündük. O noktada da hani bu neden acaba bir, yani en azından bir dokümante etmiyoruzdan yola çıkarken baktık ki bu kitap oldu. Yani orada işte neyi neden yapacağından tutun da nasıl yapabileceğine kadar uçtan uca bir yolculuk var. Eğer ki insan kaynaklarında çalışıyorsanız ve böyle bir şey yapmak istiyorsanız ulaşabileceğiniz hiçbir kaynak yok. Çünkü İngilizce dahi olsa design thinking yarattığınızda doğrudan insan kaynaklarına yönelik bir şey yok. Öyle olunca hani edindiğimiz tecrübeleri diğer hani hem meslektaşlarımız hem de diğer insanlara paylaşabiliriz diye düşünüp oradan bir baktık ki kitap çıkmış. O dönemde Uğur Cem Bey'le birlikte işte çok ciddi bir efor harcamıştık aslında. Yani o üzerine tekrardan kitap için çalışmayı da gerektirdi. Çünkü kitap yazmak ciddi bir iş. Yani bunu çok yazınca görüyorsunuz. Hani öyle hadi bir oturayım da 5 ayda kitap yazayım demek için ciddi bir bilgi birikimi ve aslında bir yaklaşım gerekiyor bence.
Kesinlikle ve ben sadece İK özelinde değil, bu bütün sonuçta süreci anlatan bir kitap. Yani herkesin faydalanabileceğini düşünüyorum. Bir de şey de soralım, bu soruyu en son tasarım odaklı düşünce konusuna kapatmadan önce. Tofaş bünyesinde başka departmanlar da bunu kullanıyorlar ve siz de sonuçta pratiklerinizi bir şekilde bir araya getirdiniz bir noktada herhalde. Ondan da kısaca bahsederseniz.
Orada da şöyle gelişti süreç. Biz bunu şirketten bağımsız bir şekilde insan kaynaklarının kendi ihtiyacı olarak ortaya koymuştuk. Dolayısıyla o gelişim süreci biraz İK içinde oldu. Sonra bir miktar daha böyle dışarıya gittikçe fark ettik ki aslında biliyor olsak da daha öncesinde müşteri deneyimi yöneticiliği tarafında bizim ağırlıklı müşteriye, nihai müşterimize yönelik sunduğumuz hizmetleri çalışan bir ekibimiz vardı. Onlar da design thinking'i ağırlıklı ürün ve hizmet tarafında kullanıyorlardı. Bizim ihtiyacımız biraz daha iyi insan kaynakları iç süreçleriydi. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra İK tarafında bu iki tarafın know-how'u birleşti. Böylelikle ortak bir TOFAŞ ve insan odaklı tasarım ya da tasarım odaklı düşünce yaklaşımı çıkmış oldu. Aslında kitabı okuyanlar bahsettiğim yaklaşımı görecekler. Günün sonunda bunu zaten biz hani kendimiz icat etmedik, sadece belli bir seviyede TOFAŞ'ı uyarladık ki burada ben şeyi de söyleyebilirim. Türkiye kültürüne de uyumlandırdık bir miktar. Çünkü ilk başta açıkçası bir miktar uzak geliyor. Çünkü biz genelde duyguları bilmiyoruz. Şimdi bize işte ne bileyim bir sürecin sahibiyle ya da sürecin müşterisiyle mülakat yap. Ama burada duygularına in, işte daha derine in, o söylediklerinin arkasındakini yakala dediğinizde bizim kültürümüzde birazcık sıkıntı olabiliyor. Bunu belki yabancı biri daha kolay yapabiliyorken biz bunu biraz daha zor yapabiliyoruz. O yüzden bunu nasıl kolay yapabiliriz dair de bir şeyler bulabilirler kitapta diye.
Aslında bence şöyle çok doğru bir nokta. Ben de kitapta ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de buydu. Yani işte eğer diyor kitapta da hani ekip çoğunlukla kullanıcılar şunu istiyor, şu olsa güzel olur dediler gibi cümleler kuruyorlarsa derinlere inilmemiş demektir diyor. Yani insight dediğimiz şey, iç görüldüğümüz şey aslında o tüketicinin dediği şey değil gerçekten. Orada da bence şey var. Biz Türk milleti biraz daha soruna odaklanmıyoruz, çözüme odaklanıyoruz. Hemen aklımıza gelen çözümü uygulamak istiyoruz. Aa şuymuş, şunu dediler, hadi şunu yapalım falan filan diye. Hem biraz sabırsızız bence. Ama bir yandan da biraz yüzeyde kalıyor yani o aslında. Dediğiniz gibi bütün mesele aslında tasarım odaklarının bütün felsefesi derine inmek. Yani o söylenmeyen şeyi bulmak ki duygular zaten dile gelmiyor. Yani bunda bilimsel olarak da zaten bu ispatlanmış bir şey. Hani duygu bizim dil becerimizden çok yüz binlerce sene önce gelişmiş bir şey. Milyonlarca belki. Dolayısıyla o dil onu ifade etmeye muktedir değil. Peki o zaman var mıydı söyleyeceğiniz başka tasarım olarak düşünme anlamında?
Şeyi ekleyeyim. Adı da Robert. Robert Plaschnik. Eğer bakmak isteyenler olursa 1980 yılında aslında bu duygu haritasını çıkartmış ve kendisi bir psikolog. Orada da aslında bakmak şey anlamda bile güzel oluyor. Ya gerçekten ben bazı duyguları bilmiyormuşum ya da duyguların aynı zannettiğim bazı şeyleri mesela coşku, keyif, huzur bunların her biri arasında şiddetsel fark var. Hani biz bu ayrımı da tam bilemiyoruz. O yüzden hani ilgisini çekenler olursa ona da bakabilirler deyip
evet. Ya işte öfkeyle hayal kırıklığı falan yani bir takım
kesinlikle,
şey.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani evet, söylemesi bizim için aynı olsa da aslında farklı olduğunu bilmek güzel olabiliyor deyip devam edebilirim aslında diğer tarafta.
Tamam. O zaman isterseniz şey yapalım. Kurumsal gelişimcilik tarafına geçelim. Orada benim aklıma gelen ilk soru ama siz de nasıl şey yaparsanız hani bir önce ekosistemi tanımlayalım mı? Kurumsal girişimciliğin ve tanımından da başlayarak aslında nasıl bir yapı var Tofaş grubunda, nasıl bir işleyiş var? Onu bize anlatırsanız biraz.
Tabii ki de. Kurumsal girişimcilik kavramı aslında yani bundan herhalde bir 4-5 sene öncesine dayanıyor desem yanlış olmaz Türkiye için. Yani bunu ikiye ayırmak mümkün oluyor çünkü bir kurumun içinde yapılan belli faaliyetler var ki ona daha sonra girelim. İkinci tarafta da kurum dışıyla yani ekosistemle olan etkileşim aslında bu görevin kapsamında bulunuyor. Bu ekosistemden bahsettiğimizde de aslında ekosistem genel olarak hani işte inkübasyon merkezleri, hızlandırıcılar, melek yatırımcı ağları, hatta üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri olarak sınıflandırabiliriz. Biz ekosistemle mümkün olduğunca yakın iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz Tofaş olarak. Burada da birkaç tane sebep var. İlki bir kere artık büyük şirketler şeyin farkında. Yani siz artık tüm kaynaklarınızı şirket içinde barındıramazsınız. Çünkü artık uzmanlaşma o kadar farklılaştı, derinleşti ki zaten bu kaynakları içeride tutmamalısınız. Çünkü bazı uzmanlıklara dönemsel ya da proje bazlı ihtiyacınız olur ve bunu ihtiyacınız olduğu an alırsınız, kullanırsınız ve bırakırsınız. Yani bunu sürekli bordronuzda tutmanın aslında şirkete yarardan çok zararı vardır. Bunu bir farkındayız. İkincisi de sinerjilere inanıyoruz. Günün sonunda bazı şeyleri biz kendimiz yapabilecek olsak dahi, yani bu kaynaklara sahip olabilecek olsak dahi, bunu işi sadece bu olan ve bunu sürekli geliştiren paydaşlarla yapmak çok değerli. Burada da bu paydaşlarda özellikle bizim öncelikli değerlendirdiğimiz paydaşlar startuplar. Bu ikinci tarafta diyelim. Ben elimden geldiğince Tofaş'ın içerideki ihtiyaçlarını, yaşadığı eksikleri ya da sorunları ya da stratejik olarak önceliklerini bilerek ekosisteme gidiyorum ve ekosistemde bunların karşılıklarını bulmaya çalışıyorum. Ya da tam tersi ekosistem de Tofaş'a gelebiliyor. Çünkü yani otomotiv alanında bir şeyler yapıyorsanız ve Türkiye'de birileriyle çalışacaksanız Türkiye'nin en büyük 30 şirketinden bir tanesi olan Tofaş'ı hani bulamama ihtimaliniz çok yok. Öyle olunca hani hem içeriden dışarıya hem de dışarıdan içeriye bir akış var. Ben burada arada hem tercüman rolü görüyorum hem de bu aradaki iletişimi sağlamaya çalışıyorum. Çünkü burada ikisi çok farklı dünyalar bir yandan. Yani bir tanesi çok daha az kaynakla, az bir ekiple, çok daha niş bir alanda çalışıyorken bir tarafta yılların kurumsal şirketi kuruyor. Dolayısıyla anlayışlar farklılaşıyor. Buradaki o uyumlanmayı diyeyim sağlamaya çalışıyorum ve burada bizim ihtiyaçlarımızı dışarıdaki yetkinliklerle ve çözümlerle buluşturuyorum ve günün sonunda işbirlikleri çıkartmaya çalışıyoruz. Burada da mümkün olduğunca startup'ın yetkinliklerini kullanabildiğimiz, onun yolunu çok değiştirmeden mümkün olduğunca karşılıklı kazan kazanı hedeflediğimiz bir işbirliği süreci var. Onun dışında Keiretsu'yla kurumsal bir anlaşmamız var ve bu kapsamda oradaki girişimleri düzenli olarak dinliyoruz ve içerideki ekiplerle birlikte yine işbirliği alternatiflerini değerlendiriyoruz. Onun dışında holding şirketlerinden Keyworks ve Inventram'la aile şirketleri olmamız dolayısıyla çok yakın iletişim halindeyiz. Orada hem mentor şapkamızla bulunduğumuz oluyor hem oradaki girişimlerle çeşitli işbirlikleri üzerine görüşmelerimiz oluyor. Birçok etkinlik düzenliyor Keyworks. Bunlarda bulunuyoruz ve keza jürilik yaptığımız da oluyor. Aynı zamanda ekosistemin otomotiv içgörülerine ihtiyacı olduğunda da bizim tüm ekibimizle aslında biz girişimlere destek olmaya çalışıyoruz. Orada da Tofaş'tan çok bahsetmeye gerek yok belki ama hani alanlarına baktığımızda çok geniş bir yelpazesi var. Çünkü biz hem Ar-Ge merkezi olan hem üretim tesisi olan tüm tedarik zinciri ağını yöneten aynı zamanda satış sonrası hizmetlerini de veren bir yapıdayız. Zaten de klasik destek fonksiyonlarını söylemiyorum bile. İK'sından finansına kadar. Öyle olunca biz aslında tüm ekosistemde bir karşılık bulabiliyoruz. Bu bizim için hem iyi hem zor bir nokta. Öyle olunca hem alternatif çok oluyor hem uzmanlıklar çok çeşitleniyor. Dolayısıyla bunu yönetmesi, takip etmesi ve ilerletmesi zorlu olabiliyor. Çünkü her bir işbirliği kendi içinde çok derin. İhtiyacı anlaması, bazen ihtiyacı biz bile anlamamış olabiliyoruz. İhtiyacı anlaması, onun dışında startup tanıması, o işbirliği sürecini yönetmesi vesaire benim için çok keyifli. Ama hani bazen yorucu ve sıkıcı olabiliyor taraflar açısından. Çünkü startuplar bizden görece daha hızlı. Onlar zaten hızın içinde doğmuş oluyor. Kurumsal evet. Şirketler genelde yavaş kalabiliyor. Bu her zaman böyle olmasa da istatistiksel olarak böyle diyebiliriz herhalde.
Bu biraz işin doğası evet.
Onun dışında aslında startuplar hani bazen şey olarak da bizi değerlendiriyorlar. Yani özellikle belli denemeleri yapmak istediklerinde bizi bir kaynak gibi görüp aslında belli çalışmalarını TOFAŞ içerisinde yapmak isteyebiliyor. Bunlara da elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Zaten genelde bizim süreçlerimize dahil oluyorlarsa bizim de belli ihtiyaçlarımızı karşılıyor oluyorlar. Bu noktada da işbirliği alternatiflerini değerlendiriyoruz diyebilirim.
Harika.
Aslında ekosistem tarafı böyle. Hani sorunuz varsa onu alabilirim.
Yo, bir şey hackathonlardan bahsedecektik. Onu bu aşamada mı konuşalım?
Hackathonlardan bahsedip kurum içine geçeyim. En son hani tamam. Örneklerden vesaire bahsederiz. Tamam. Hackathon tarafı da şöyle. Bizim müşteri deneyimi ekibiyle birlikte yıllık bazda belli konuları hedef alıp hackathonlar düzenliyoruz. Burada da özellikle hareketlilik sağlama noktasında yani hani mobility dediğimiz noktada arayışlarımız hiç bitmiyor. Sürekli farklı alternatifleri değerlendiriyoruz ki otomotiv sektörü bu anlamda hala hem gidilecek çok yolu var hem de bundan 5 sene öncesine kadar çok ileride. Orada genelde biz 2 günlük, hatta pandemi öncesinde en azından öyleydi. İstanbul'da genel müdürlüğümüzde aşağıda bizim bir inkübasyon merkezi tarzı bir yerimiz var, ortak çalışma alanımız var. Orada arkadaşları ağırlıyoruz ve aslında fikirlerini olgunlaştırmalarını sağlıyoruz. 2 gün aralıksız çalışıyorlar. Klasik bir hackathon'da olduğu gibi. Bizim ilgili iş birimlerinden arkadaşlarımız gelip belli danışmanlıklar ve yönlendirmeler yaptıktan sonra tüm çalışmalarıyla birlikte fikirlerini sunuyorlar ve biz yine iş birliği amacıyla aslında bu arkadaşlarımızı dinliyoruz ve günün sonunda iş birliği fırsatlarını yakalamaya çalışıyoruz. Aldıkları ödüllerin yanında bizimle işbirliği yapıp aslında kendileri bir iş fikrini doğrudan büyük bir OEM'le gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Pandemi dönemiyle birlikte bunu uzaktan yapmış olsak da umarım ki tekrardan fiziksel olarak bir araya geldiğimiz şekilde yapabiliriz diyor.
Orada da katılımcı profilinden biraz bahsedebilirsiniz. Kimler katılıyor?
Tabii ki de. Aslında üniversite öğrencilerinden başlıyor ve bayağı ileri startuplara kadar gidiyor. Yani orada da yelpaze çok geniş. Rekabet de o yüzden enteresan oluyor. İlerlemiş bir startup çözümünü belli bir seviyede farklılaştırıp uyumlandırmaya çalışıyorken diğer taraftan sıfırdan bir fikri ete kemiğe büründürmeye çalışıyor ekipler. Öyle olunca yelpaze çok geniş. Yani üniversite hocalarından bile ekip üyesi olanlar olduğunu söyleyebilirim.
Harika. Yani aslında tam da ihtiyacımız olan şey, yani farklı jenerasyonların bir araya gelmesi ve farklı uzmanlıklardaki işte farklı tecrübede insanların bir araya gelmesi çok değerli gerçekten.
Kesinlikle. Şimdi kurum içi tarafa geçelim. En son hani toparlarken buradaki çıktılardan, işte projelerden, işbirliklerinden, gerçekleşen işbirliklerinden bahsederiz. Ben kurum içi tarafta çok heyecanlanıyorum bu arada. Kurum dışı taraf evet ayrı, zaten ekosistem çok dinamik ve güzel. Ama kurum içi tarafında şöyle bir cazibesi var bence. Ekosistemdeki döngüyü ve dünyayı kurumsal bir şirketin içine taşımak bence çok değerli. Bu zamana kadar kurumsal şirketlerde genelde insanlar belli bir iş tanımıyla, belli bir çerçevede çalışıyorken dönemsel olarak bazen rotasyonlar geçiriyordu. Ama artık bizim gibi şirketler farklı bir kanal ve yol da açıyor. Burada siz hangi birimde çalışıyorsanız çalışın, kurum içi girişimcilik programı ile birlikte o çalışan insanların farklı alanlarda, hatta belki TOFAŞ'tan tamamen bağımsız iş fikirlerini göndermeleri ve sunmaları mümkün oluyor. Yani bu ve bunu bu arada şirketin kaynaklarıyla yapıyor bir yandan da. Ki aslında ekosistemin zor tarafı, bu işi yaparken herhangi bir geliriniz yok. Eğer ki iş dışında sabit bir geliriniz yoksa, TOFAŞ gibi bir kurumda çalışıyorken hem böyle bir probleminiz yok, hem o iş fikrini fonlayacak şirket hazır eğer ki ikna edebilirsiniz, hem de mevcut işlerinizi yapıyorken ek olarak yapıyorsunuz. Yani bu, hani bazen düşünüyorum, yani acaba dışarıda mı bir iş fikrini gerçekleştirmek zor, yoksa içeride mi diye. Çünkü TOFAŞ o anlamda gerçekten kapılarını hiç kapatmıyor ve tamamen açık. Aslında bu doğrultuda da ARGE'de başlayıp ilk etaplarda sonrasında tüm şirkete yaydığımız, yaklaşık da 4 yıldır tüm şirkete yönelik sistematik olarak yaptığımız bir kurum içi girişimcilik programımız var. Yıl bazında bunu çağrılarını açıyoruz. Aslında herhangi bir inkübasyon merkezi gibi düşünebilirsiniz. Çağrılar açıyoruz, başvuruları alıyoruz. Bir ön değerlendirmeden geçirdikten sonra arkadaşların iddia sunumlarını yapmalarını bekliyoruz. İddia sunumlarından da uygun olanlarını diyelim, belli bir değerlendirme sistematiğiyle birlikte hızlandırıcı alıyoruz. Hızlandırıcıda da aslında tasarım odaklı düşünce eğitimi alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Lean Startup eğitimi diyoruz. Onun dışında çevikliğin hayatımıza girmesiyle birlikte bir çeviklik formasyonundan da geçiyorlar. Ve son olarak aslında benim en çok değer verdiğim yine yatırımcı sunumu eğitimi, yani pitching dediğimiz formasyon alıyorlar ve ekipler projelerini gerçekleştirmeye başlıyor. Yaklaşık 3-4 aylık projelendirme süresince biz onlara MVP'lerini ya da prototiplerini gerçekleştirebilecekleri bir fon sağlıyoruz. O fon kapsamında projelerini gerçekleştirdikten sonra tüm üst yönetime ve CEO'ya yatırımcı sunumlarını yapıyorlar. Aslında orada da buraya kadar geldikleri prototipleriyle bu iş fikrinin gerçekten gelecek vaat ettiğini, buna yatırım yapılması gerektiğini ve bu kapsamdaki yatırım ihtiyaçlarını sunuyorlar ve günün sonunda aslında dışarıda herhangi bir inkübasyon merkezinde gördüğünüz süreci geçirip o iş fikrine yatırım alma imkanı sağlıyor şirket. Burada da hani iç yatırım yaptığımız birçok farklı proje var ve bu kapsamda da hala, hatta gelişerek devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii bazı projelerimiz ARGE'ye dahil olunca biraz uzun sürebiliyor. Özellikle testleriyle, işte çeşitli regülatif anlamdaki değerlendirmeleriyle birlikte diyelim. Ama burada da çok dinamik ve hızlı akan bir süreç mevcut. Orada da yine aynı sizin söylediğiniz gibi birçok farklı birimden insanın bir araya gelerek bir projeyi yapması birimler arası sinerjiyi de aslında tetikliyor ve bu noktada şirket bambaşka projeleri konuşabiliyor ve onlara yatırım yapma imkanı bulabiliyor.
Harika. Peki biraz örneklerden bahsedelim mi bu anlamda, hem iki taraftan da verebilirsiniz?
İçeride özellikle bir ürün tarafına yönelik yaptığımız projeler oluyor. Yani bizim için ürün araba oluyor haliyle ve arabanın belli komponentleri üzerine projeler görmek mümkün oluyor. İşte bu yeri geliyor elektrikli bisiklet oluyor, yeri geliyor anahtarsız çalıştırma oluyor, yeri geliyor işte radyoyu ya da TV'yi diyelim komple ortadan kaldırıp başka bir çözüm getirmek oluyor. Bunlar olabildiği gibi biraz daha böyle yenilikçi ve nasıl diyelim, hani olan çok dışında projeler de görmek mümkün. Mesela işte far sistemini ortadan kaldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ya da işte camlara mesela farklı uygulamalar yapıp oradaki o güneş ışınlarına yönelik projeler yapıyorlar. Hani arabaların üzerinde denediğimiz somut projelerimiz de var. Hani onları gizli kapsamında çok böyle net bir şekilde söyleyemeyeceğim ama araç üzerinde uyguladığımız bazı projelerimiz oldu. olduğunu söyleyebilirim. Yani projelerin bazıları araç üzerinde uygulanmak üzere çalışılıyor şu an. Hani o zamana kadar gördüğünüz zaten anahtar çalıştırma vesaire o zamanki projelerin ürünü. Onun dışında yine elektrikli araçlara yönelik yaptığımız bir projemiz vardı. Orada da aslında şarj aleti kısmını daha kolay taşınabilir bir hale getirmiştik. Kurum içi tarafta bir de hani ürünün dışında süreçlere yönelik projelerimiz oluyor. İşte çok yakın zamanda devreye aldığımız tüm ARGE süreçleriyle birlikte ona bağlı satın alma süreçlerini optimize eden bir platform tasarımı gerçekleştirildi ve yaklaşık işte 7 aylık bir sürede ki bu hızlı addediyoruz biz bunu projeyi tamamladılar ve ekipte tamamen birbirinden bağımsız insanlar çalıştı. Yani birbirinden bağımsızdan kastım farklı birimlerde çalışan insanlar. Bunu normal şekilde yapmamız belki 2 sene sürerdi, belki hiç yapamazdık. Yine çok yeni şu an çalışıyor olduğumuz bir ARGE tarafındaki bazı maliyetlendirme süreçlerini optimize eden bir robot hesaplayıcı geliştirdi arkadaşlar. O da yine bizim tasarımcı ve maliyet hesaplama tarafında çalışan arkadaşlarımızın süresini yaklaşık %80 falan kısalttı. Öyle söyleyeyim. Bunlar kurum içi tarafındaki projeler. İK tarafında vesaire de proje geliyor ama onlar zaten hani mevcutta da yaptığımız çalışmalara yakındı. O yüzden hani onlardan çok bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Diğer tarafta da startuplarla yaptığımız işbirliklerinde de benim yine en çok sevdiğim aslında Laska diye bir girişim var. Laska çok kısa anlatmak gerekirse karbon siyah malzemesini tekerleklerden dönüştürerek ham maddeye dönüştürüyor. Bir plastik ham maddesi gibi düşünebilirsiniz. Bunu biz plastik parçaları ürettiriyorken tedarikçilerimize ham madde olarak alıyorlar. Burada Laska bir aracı olarak tekerlekten aslında atıl durumda olan tekerlekten geri dönüşüm sağlayarak bizim mevcuttaki araçlarımızın plastiğinin ham maddesini üretmek üzere şu an çalışıyor. Hala çalışıyoruz ama umuyorum ki yani şu an iyi gidiyor. Orada bir başarı hikayesi çıkartacağız diye düşünüyorum. Onun dışında ticari taraftan bir örnek vereyim. Orada da biz belli dönemlerde yedek parçalarda kampanyalar düzenliyoruz. Bu kampanyaları tamamen otomatize eden bir sisteme ihtiyacımız vardı. İhtiyaç tam böyle değildi ama gerçekleşen proje böyle olmuştu. Orada da Bitmetric diye yine çok sevdiğim bir startup'la işbirliği gerçekleştirdik. Ve aslında burada yine mevcutta 4-5 kişinin ayrıca tüm parça grubunun belki %20'sine bakarak organize ettiği kampanyaları bu algoritma tabanlı robot diyelim çok hızlı bir şekilde tüm parçalar için yapabiliyor oldu. Bu hani bir başarı hikayesi olarak sayılabilir. Zaten Özyeğin Üniversitesi'nin İhsan Beyler'in düzenlediği kurum startup işbirlikleri etkinliğinde de 3. olarak değerlendirilmişti. Onu söyleyebilirim. Onun dışında yine ticari taraftan bayilerimizde hali hazırda kullandığımız bir görüntülü görüşme altyapısı var. Burada da aslında Lemonsight diye bir girişimle görüşüyoruz. Yine bunu da hani ARGE tarafından söylemiş olayım. Hangar Lab diye yine çok güzel hands-free, eller serbest şey çözümleri geliştiriyorlar. Kamera ve görüntülü görüşme diyelim. Orada da ARGE tarafında takdir edersiniz ki fabrikada birçok farklı robot vesaire mevcut. Keza bizim İtalya tarafındaki ortaklarımızın fabrikalarıyla sürekli gidip gelmeli bir etkileşim var. Hani bunu özellikle pandemi şartlarında yapamıyorken Hangar Lab aracılığıyla biz bunu uzaktan yapıp hani buraya kişiler gelmeden uzaktan o görüşmeyi yapabilip aynı zamanda orada müdahale edebildiğimiz bir çözümü de yine bir startup aracılığıyla devreye aldık.
Bir şey soracaktım. Bir de sanıyorum bayi ağıyla da bir bir fikrim var diye bir şeyiniz var, bir bayi çalışanlara yönelik.
Doğru, çok.
Bunu hangi kapsamda değerlendiriyorsunuz ve oradan nasıl dönüşler alıyorsunuz?
Bu ikisinin arasında aslında, yani bayiler teknik olarak bir parçamız. O yüzden orayı dışarıda gibi konumlamak istemem. Ama bir yandan da farklı bir şirket yapısı var bayilerde. Bayilerde de aslında bizim temel motivasyonumuz şuydu, yani bayi tarafında da birçok farklı süreç var. Aynı zamanda servis tarafı da var, sadece satış gibi düşünmeyelim.
Evet.
Buradaki tüm süreçlere yönelik oradaki çalışan arkadaşlarımızın fikirlerini alabilmek üzere bizim kurum içinde kullandığımız fikir yönetim portalimizi paydaşlarımıza da açabiliyoruz. Orada aslında bu platform aracılığıyla bayi çalışanlarının da belli alanlardaki fikirlerini alıp onları belli bir seviyede olgunlaştırdıktan sonra yine sunumlarını yaptıkları ve oradan belli fikirlerin beğenilip biraz daha hani orada bizim üzerimizden yürüyor. Bizim projelendirdiğimiz ve devam ettirdiğimiz bir süreç var. Orada temel motivasyonumuz hem sahadan bu bildirimleri alabiliyor olmak. Çünkü sahadaki çalışan arkadaşlarımız kadar yakın sahada kimse bulunmuyor haliyle.
Müşteriye tabii.
Oradaki fikirleri kaçırmamak niyetiyle böyle bir programı düzenli olarak yıllık bazda yapıyoruz. Hazır yeri gelmişken onu da ekleyeyim. Aynı zamanda tedarikçilerimiz için de yaptığımız bir program var. O da yine hani bizim tedarik zincirimizin bir parçası. Yani doğrudan dışarı demek istemem. Orada da bizim satın alma direktörlüğünde tedarikçi kalite geliştirme tarafında böyle bir program yapıyorlar. Ki oranın başarı durumu bizden çok daha iyidir. Yani bizim burada az önce söylediğim başarı hikayelerinden çok daha fazlasını gerçekleştiriyorlar. Orada da temel motivasyon şu: tedarikçilerimizdeki çeşitli ihtiyaçları o birim zaten görevi itibariyle analiz etmek durumunda. Bu analizleri yaptıktan sonra ekosisteme gidiyoruz birlikte. Orada ben de destek veriyorum. Ekosistemde bu ihtiyaçları karşılayabilecek startupları buluyoruz ve aslında tedarikçilerle buluşturuyoruz. Günün sonunda orada temel motivasyon dediğim gibi tedarikçimizin o ihtiyacını karşılamak, hem tedarikçimizin fayda sağlaması, hem startup'ın buradan bir işbirliği elde etmesi, hem de bizim bu doğan işbirliğinden dolaylı olarak kazanç sağlaması. Orada da çok güzel, hatta win-win-win var.
Evet.
Bu noktada da aslında oradaki ekip çok güzel şeyler yapıyor. Aynı zamanda tedarikçileri de ekosisteme yaklaştırıyor. Çünkü tedarikçilerimiz bize görece ekosisteme biraz daha uzaklar ve burada da aslında hem ekosistem tedarikçileri tanımış oluyor, hem de o startupların çözümlerini tedarikçiler kullanabilmiş oluyor.
Harika. Bu çok güzel pratikler bunlar gerçekten. Umarım süreçten de dinleyenler feyz alırlar ve hani bunları daha çok merakla, bir merak yaratırız ve onlara da bu konularda ilgilenmelerini, çalışmalarını vesile oluruz. Benim bir podcast'in imza sorusu var. Bunu önce de konuşmamış olabiliriz ama belki dinlediğiniz için belki yakalamışsınızdır. Değer yaratmanın formülünü soruyorum. Oğuzhan Bey'in değer yaratmasının formülü nedir?
Çok güzel. Ben her şeyden bağımsız yardım etmeyi ve birilerine fayda sağlamayı gördüğümde çok mutlu olan biriyim. Dolayısıyla ben değer yaratmayı birazcık daha toplumsal değerlendiririm. Bu zamana kadar konuştuğumuz tüm podcast boyunca aslında birçok farklı değer yaratma alanı konuştuk. Ama benim birazcık daha cevabım topluma yönelik değer yaratma olur. Ve burada dediğim gibi ben elimden geldiğince birçok alanda insanlara elimdeki neyse onunla fayda sağlamaya çalışıyorum. Bunun sürekli ve herkes tarafından yapıldığı durumda da toplumsal bir değer yaratmak mümkün ve hani iyi ulaşıcı hep ulaşıcıdır hep diyoruz. Bu gerçekten aslında o elindekileri biriyle paylaşma ve buradaki aktarımla birlikte o alan kişinin başka birine aktarması bir zincir etkisi yaratıyor ve herhalde bir değer yaratma en güzel böyle tarif edilirdi Oğuzhan için. Öyle diyeyim.
Peki o zaman şöyle soralım. Size ulaşmak isterlerse en iyi yolu bunun nedir?
LinkedIn derim herhalde. Çünkü LinkedIn'i çok aktif kullanıyorum. Instagram, Twitter hesaplarım tamamen benim kendim için. Dilerlerse oradan dolaşabilirler ama Oğuzhan Çelebi yazdıklarında eminim ki Tofaş'la birlikte beni göreceklerdir. Seve seve tamam. Herhangi bir soru olduğunda ya da bir işbirliği noktasında biz de Tofaş'la çalışmayı düşünüyorduk diyorsa startuplar ya da onun dışında diğer dinleyen herkes dilediği zaman herhangi bir konu için bana ulaşabilirler. Hatta şunu da bu vesileyle eklemiş olayım. Ben startuplara elimden geldiğince mentorluk da yapmaya çalışıyorum. Diledikleri zaman herhangi bir konuyla alakalı görüş ihtiyacı olursa ben her zaman destek olmak, yardımcı olmak isterim diyeyim. Bu vesileyle de size teşekkür etmiş de olayım. Çok sağ olun.
Harika. Ben de onlar adına size tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığınız, anlattığınız, paylaştıklarınız için de tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim.
İyi günler diliyorum.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.